Ayrım 24. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 227. Bir esinti yüzünü yalayınca odanın çok soğuk olduğunu fark etti. Kitabı bırakıp soğuğun nereden geldiğine baktı. Her yerden. Pervazlar aralanmış. Bakım istiyor. Duvarlar bakım istiyor. Evlatlar, eşler, evler. Hayatta var olan her şey bakım istiyor. Madencinin bu soğuk adada nasıl yaşayabildiğini merak etti. Elektrik sobası ancak kendini ısıtıyordur. Döndüğünde ufak bir soba kurmalı en iyisi dedi. Madencinin dönmeme ihtimalini düşünmek istemiyor. Dönmezse muhatapsız kalan kelimeleri yine beynini kemirecek. Odun sobası en kolayı. Evde olacaktı bir tane. Şükran kömürlüğe kaldırmıştı. Kibar akşama doğru yakar. Madenci gelmeden ısınır içerisi. Yatağın ayak ucunda duran elektrik sobasının düğmesine dokundu. Az sonra teller kızardı. Yüzüne doğru bir sıcaklık yükseldi. Yastığı sırtına koydu. Yatağa yerleşti. Kitabı okumaya devam etti. İstediğimiz zaman gösteriden ayrılabilecek olmamız coşturucu bir fikirdir. Ama ona hiç de öyle gelmiyor, coşmuyor, gösteride hissetmiyor kendini. Ondan belki. Atlantik'te otururken ihtiyar garson televizyonu açtı bir ara. Sandalyeye ilişip haberleri seyretti. Mürşit de seyretti. Boş boş bakarak. Yılbaşı gecesi yurdun batı kesimlerinde kar yağışı beklenmiyormuş. Zabıta ekipleri vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirebilmeleri için denetimlerini sıklaştırmışlar. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye rekor miktara ulaşmış. Daha bir sürü haber vardı. Ama uyuyup uyanmayan, aklını güveler yemiş babaları ve 15. kattan atlayan kadınlara dair bir şey yoktu. İntiharın kendisi haber değildir diye düşündü. İntiharın türü haberdir. Biri intihar ettiğinde önce nasıl diye sorulur. Nasıl intihar etmiş? Kendini mi asmış? Başından mı vurmuş? Bileklerini mi kesmiş? Zehir mi içmiş? Köprüden mi atlamış? Nasıl yapmış? Ne kadar vahşice öldürürse kendini insan, o kadar büyük haber olur. 15 kat 30 metreden fazla olsa gerek diye düşündü. Arzu 30 metreden atladı. Beton zemine çakıldı. Pehlivanın kızı gibi bütün kemikleri kırıldı. Arzu madenciye tutunuyordu. Madenci ipi koparınca Arzu aşağı düştü. İntihar, insanın elindeki büyük fikirlerden biridir. Arzu'nun cenazesine düşündü. Madencinin bu suçluluğa nasıl dayanmış olduğunu merak etti. Karısının ailesi nefretle bakmıştır. Belki tabuta bile yaklaştırmamışlardır. Hangi yüzle geliyorsun cenazesine? Senin yüzünden öldürdü kendini. Onu terk ettiğin için demişlerdir. Ama belki de gerçeği bilmiyorlardır. Arzu her şey yolundaymış gibi yapan kadınlardansa mutsuz olduğunu kimseye söylememiştir. Balkon korkulukları Arzu'ya engel olamamış diye düşündü. İnsan gösteriden ayrılmaya kararlıysa korkuluklar aşılır. Pehlivan kayaları yerinden söktü. Korkuluk gibi uçurumun önüne dizdi. Ama çok geç kaldı. Kızının kemikleri ölü yıkayıcı kadınların ellerinin altında bilye gibi oynadı. Kadınlar akıllarını oynatacaklardı neredeyse. Cumhur kayaları yerinden söktü. Yamaçtan aşağı yuvarladı. Herkes bir şey yapıyor diye düşündü. Kötülük için, iyilik için, acısını unutmak için, kaçmak için. Ben kıpırdayamıyorum. İnsan bir uçurumdur. Bir kadın sesinin bu kapı kilitlenmiyor diye bağırdığını duydu. Şaşırdı, gülümsedi. Değişik bir şey oldu. Otele bir kadın geldi. Burada kadınların kaldığı çok nadir. O da vermediğinden değil, gelmediklerinden. Babasının zamanında şehirde pavyonlar vardı. Pavyonlara bir iki aylığına çalışmaya gelen kadınlar olurdu. Ama babası hiçbirini otele almazdı. Kusura bakma bacım, burası aile oteli, alamam. Babası nasıl da iyi bilirdi insan idare etmeyi. Hem burası aile oteli diyerek kadınlara orospu olduklarını hissettirirdi. Hem de bacım diyerek suçu şehre atardı. Kadınlar hiç gocunmazlardı bundan. Yanlarındaki adamla çıkıp giderlerdi. Başka oteli, aile oteli olmayan malum işler oteline. Buraya yıllardır aile gelmiyor, kadın da gelmiyor. Gelenler hep zorda kalmış, gariban, sefil erkekler. Şimdi pavyonlar yok. Çay başında gizli bir genel ev var sadece. Kibar'ın ayda bir gittiğinden emin olduğu. Kibar tıraş oluyor gitmeden önce. Saçlarını ıslatıp tarıyor. Acaba hamama önce mi gidiyor, sonra mı diye merak etti. Bu şehirde otellerle kadınların bir araya gelmesi akla iyi şeyler getirmez. Oysa eskiden geliyorlardı. Otel otellikten çıkmadan önce. Kocalarıyla gelirlerdi. Bazen oğullar analarını getirirdi. Doktora göstermeye veya varsa üste geçirilecek bir mal mülk noterde parmak bastırmaya. Yalnız gelenler de olurdu. Ev arayan bekar hemşireler. Mazbut öğretmen kızlar. Hiçbiri otelde kalmaya bayılmıyordu. Hayat mecbur ettiği için geliyorlardı. Erkek müşterilerin rahatsız edici bakışlarına maruz kalmamak için lobide oyalanmıyorlardı. Hemen odalarına çıkıyorlar, kapılarını kilitliyorlar, arkasına masa sandalye dayıyorlar, başlarını sokacak bir yer bulur bulmaz da çıkıp gidiyorlardı. Bir keresinde onlardan biriyle çok kısa süren bir şeyler yaşadığını hatırladı. Öznur adında bir öğretmen kızla. Aşkı değil ama cinsel çekimi onda gördü. Öznur daha ilk gün bakışlarıyla içine bir şey attı. Şükran'ın mahcup bakışlarında olmayan sarsıcı bir şey. Aralarında bir ilişki başlaması için mürşidin okulun civarında bir iki tur atması yetti. Birkaç kere Muharrem gazinosunda buluştular. Kavakların en sık olduğu yerdeki masada oturdular. Bu buluşmalar için Şükran'a bir sürü yalan söylemesi gerekti. Hayatının hala iyi bir hayat olabileceğine inandığı zamanlardı. Sabahları otele erken geliyordu. İşin ucundan tutmaya gayret ediyordu. Geceyi kızın odasında geçirmeye niyetlendiği gün bir şey oldu. Her şey bitti. Elvan otele gelmişti o gün. Babasıyla ayakkabı almaya gideceklerdi. Lobide Öznur'la karşılaştı. Babasının bakışındaki o elektrikli, sarsıcı şeyi görmüş olmalıydı ki mürşit. Hadi kızım gidelim diyerek elini tuttuğunda babasının kolunu çimdikledi. Acıtmak isteyerek etini sıktı. Sıkarken saldırgan bir köpek gibi dişlerini gösterdi. Mürşit ürktü. Ne yapıyorsun kızım, delirdin mi? 6 yaşındaki kızının yeni bir huy edindiğini sanmıştı. Elvan o aralar tuhaf huylar, saçma tikler ediniyordu. Allah'tan çabuk geçiyordu. Bu yüzden pek üstünde durmadı. Ama çarşıya giderken, ayakkabı alınırken, eve dönerken, evde otururlarken Elvan sürekli gözünün içine bakarak, dişlerini göstererek kolunu çimdikledi. Mürşit kızının Öznur'la arasındaki şeyi hissettiğini anladı. Devam edemeyecekti. O gece yeni bir yalanla evden çıkıp kızın odasına gitmekten vazgeçti. Bir süre Öznur'a görünmedi. Karşılaşmamak için onun okula gidiş saatlerinin geçmesini bekledi. Döndüğü saatlerde otelde durmadı. Sonunda yakalandığında evliyim, yapamam gibi bir şeyler geveledi. Öznur, iyi ne yapalım dedi sadece. Kızın ilişkinin böyle bitmesini aldırmaması içine dokundu. Hiç mi acıtmadı canını diye üzüldü. Kız birkaç gün sonra ev buldu. Otelden çıktı. O gider gitmez Elvan normale döndü. Mürşit kızının bu ilişkinin bittiğini nasıl hissettiğini hiçbir zaman çözemedi. Sonrasında başka kaçamak ihtimalleri de oldu. Ki her biri onu kabuğundan çıkarabilecek kadar canlılık vaat ediyordu. Ama her defasında Elvan'ı hatırladı. Kolunu çimdiklemesinden çok köpek gibi dişlerini gösterdiği anlar. Öznür'ü unutup Kibar'ına dönmüştü tam. Deminki kadın sesini tekrar duydu. ''Hey, kimse yok mu?'' Odadan çıktı. ''Buyurun, ben yardımcı olayım.'' Yardımcı olmak istediğinden değil, meraktan, sefil otelinde kalmaya gelen nasıl bir kadın olabilir diye görmek istiyordu. Kadın mürşidi, otel müşterisi zannetti. Kadın gördüğü anda aklına ilk gelen şey faydalanmak olan adamlardan. Yüzüne bile bakmadı. Merdiven başına yürüyüp aşağıya seslendi. ''Alo, sayır mısınız be? Biri baksın buraya.'' 30-35 yaşlarındaydı. Güzeldi. Ağır makyajlı ve ucuzdu. Sarı saçları dalga dalga beline iniyordu. Göğüs kısmı şeffaf, siyah bir bluz giymiş, dar kot pantolon, yüksek topuklu çizmeler, kocaman taşlı küpeler takmış, tırnakları kırmızı ojeli. Omuzlarında uzun bir kürk manto duruyordu. Sahte olduğu belli, naylon naylon parlıyor. Şehirde pavyon da yok artık, böyle bir kadının burada ne işi olabilir diye düşündü. Kadın ona bakmayı bile tenezzül etmeden telefonunu tuşladı. Sinirli bir havayla konuşmaya başladı. Ercan, çabuk gel al beni. 5 dakika bile duramam burada. Her yeri bok götürüyor. Kapı kilitlenmiyor be. Gece üstüme çıksalar kimsenin ruhu duymaz. Anlamam Ercan, böyle mi konuştuk? Daha bir yığın şey söyledi. Telefonu çat diye kapattı. Kocaman çantasını omzuna taktı. Topuklarını güm güm vurarak merdivenlerden indi. Arkasında ucuz bir parfüm kokusu bıraktı. Mürşit odaya döndü. Kitaba kaldığı yerden devam etti bir süre. Ama aklını veremiyordu. Kadının ucuz parfüm kokusu hoşuna gitmişti. Kitabı cebine koydu. Elektrik sobasını söndürdü. Kapıyı kilitledi. Odanın anahtarını kendi anahtarlığına taktı. Madenci bir daha hiç gelmeyecek bile olsa. Bu oda başkasına verilmeyecek artık. Bu kapı başkalarına kapandı. Aşağı indi. Kadının bankonun önünde beklediğini gördü. Kibar, ezik büzük bir halle karşısına dikilmiş bir şeyler söylüyordu. Vardı başka odamız. Çarşafları da değiştirirdik. Kadın Kibar'a tiksinir gibi baktı. Üf, uzatma dedi. Kibar mürşidi gördü. Bayana başka oda verelim diyorum ama. Lobide oturan müşterilerin hepsi gözlerini kadına dikmişlerdi. Çetin ve arkadaşları oyunu bırakmışlar. Dikleşmişler. Siyah paltolu adam olgun bir meyve görmüş gibi bakıyordu. Kadın hepsinin farkındaydı ama aldırış etmiyordu. Bu bakışlardan hoşlandığı yıllar geride kalmış. Çantasında bir şey aradı. Bulamadı. Sinirle kapattı. Yüzlerine aptalca bir sırıtma sinmiş müşterilere döndü. Ne bakıyorsunuz? Hiç kadın görmediniz mi? Müşteriler toparlandılar. Önlerine baktılar ama birkaç saniye sonra yine kadına döndüler. Aylardır daha güzel bir şey görmemişlerdi. Bakmaya devam ettiler. Mürşit bankonun kapağını kaldırıp arkasına geçti. Yerine oturdu. Kadın şaşırdı. Patron sen misin? Benim. Buraya otel demeyi utanmıyor musun? Mürşit önce irkildi. Sonra helal olsun dedi içinden. Bunlar işte. Feleğin sillesini yemiş bu kadınlar. Hakikati adamın yüzüne dan diye söylerler. Buraya otel demeyi utanıyorum evet. Ama buraya gelinceye kadar utanacak neler var daha bir bilsen. Keşke kalsa diye düşündü. Madencinin yerini tutmaz ama yine de beni anlar. En azından anlıyormuş gibi yapar. Bu kadınların işi bu. İnsanın derdini anlıyormuş gibi yapmak. Kadın çantasını tekrar karıştırdı. Paketini buldu. Çıkarıp bir sigara koydu ağzına. Mürşit'e baktı. Yaksın diye bekledi. Daha bakacak mısın dedi. Ateş, ateş, oho! Ha tabii dedi Mürşit. Telaşlandı. Bankonun altından bir kibrit kutusu buldu. Çıkardı. Kadın sigarasını yakacağını zannetti. Dudaklarını büzerek bekledi. Ama Mürşit kadınların sigarasını yakmaya alışık değildi. Filmlerde gördü ama gerçek hayatta hiç rastlamadı. Kibriti uzattı. Kadın hayal kırıklığına uğramış gibi baktı. İnsan yakar be dedi. Odun musun nesin? Mürşit birden uyandı. Pardon dedi. Kibriti geri alacak oldu. Geçti canım dedi kadın. Kibriti çakıp sigarasını yaktı. Üfleyerek söndürdüğü çöpü Mürşit'e fırlattı. Dumanını yüzüne savurdu. Ben söyledikten sonra ne kıymeti kaldı? Mürşit güldü. Kadın da güldü. Bir şeyler ısındı havada. Müşteriler aynı yılışık sırıtmayla ikisini seyrediyorlardı. Vallahi helal olsun Mürşit abi. Karıyı götürüyor bakışlarıyla bakıyorlardı. Mürşit odayı beğenmediniz dedi. Nesini beğeneceğim dedi kadın. Kusura bakmayın işler epeydir kötü. Otele pek bakamadık. Kimin işi iyi ki? Kadın sabırsızdı. Sıkılmıştı. Yine telefonunu tuşladı. Yine Ercan'la konuştu. Yılbaşından sonraki günün programını yaptı. Başka şeyler de söyledi. Mavi tuvaletimin kuru temizlemeciye gitmesi lazım filan. Sonra Ercan bak tekrar söylüyorum dedi. Böyle konuşmadık deme sonra. 11.30'da çıkarım 1'de inerim. Birden sonra kralı gelse beni sahnede tutamaz anladın mı? Mürşit, sahneye mi çıkacaksınız dedi. Başka niye geleyim ki buraya dedi kadın. Burası Paris değil yani. Mürşit gene güldü. Kibar lafa karıştı. Ağzı kulaklarına varmış gülüyor. Oryantal misin? Kibar'a ters ters baktı kadın. Hem sen dediği için, hem oryantal dediği için sinirlendi. Oryantal anamdır canım, ben şarkıcıyım. Kibar irkildi. Şaşırdı ama hakarete uğramamış gibi güldü. Müşteriler de güldüler. Kadının varlığından mest olmuşlardı. Bire bin gülüyorlardı. Mürşit nerede çıkacağını merak etti. Şarkıcı kadınların çıkacağı bir sahne yok burada. Bilmediği bir yer mi açıldı? Ne oldu? Nerede çıkacaksınız? Ne yapacaksın, dinlemeye mi geleceksin? Kadın kıkırdadı. Mürşit'e yılbaşı gecesi özel programına yakıştıramadığı belli oldu. Ama incitmek istemiyormuş gibi yumuşadı bakışları. Bilmem ne restoran dedi. Güllü bir şey. Gülseren mi, Gülderen mi, ne boksa. Gülören dedi Mürşit. Susuztepe yolundaki benzinlik. Gülören tesisleri. Pek aklına yatmadı. Orada mı çıkacaksınız? Kadın alınmış gibi kaşlarını çattı. Burada Maxim gazinosu vardı, çıkmıyor muyuz? Hayır, ondan değil dedi Mürşit. Orası yol üstü lokantasıdır da. Self servis. Self melf ne yapacaksın dedi kadın. Başka yer mi var? Sigarasını beyaz bakalit küllüğe bastırdı. Ne berbat bir yer burası dedi. Şehir dediğin ortasında bir park olur. Bir şey olur. Nasıl yaşıyorsunuz burada? Mürşit gülümsedi. Yaşıyoruz işte diye düşündü. İnsan nerelerde yaşamıyor ki? Benzinlik lokantaları restoran oluyor. Yılbaşı eğlenceleri yapılıyor. Otogarlar tıklım tıklım doluyor. Burada yaşamanın ucunu kaybetmişim ben. Bir sürü şey oluyor ama benim haberim yok. Ömrünü geçirdiği şehre yabancı hissetti kendini. Ama hoşlandı bundan. Zaten hiç ait olmadı ki. Kadın birden, sen de gelsene dedi. Mürşit şaşırdı. Ben mi? Nereye? Yılbaşı eğlencesine. Pişman olmazsın. Sahnem iyidir. Sana indirim de yaptırırım. Mürşit imkansız bir teklif almış gibi güldü. Kadın Mürşit'in eğlenceyi yanlış yorumladığını düşündü. Hanımını da getir dedi. Al çoluğunu çocuğunu gel. Korkma, program aileler için, saplar için değil. Mürşit'in içinden kısacık bir an gitme isteği geçti. Şükran'la değil ama yalnız. Hatta kadınla baş başa oturmak, sohbet etmek. Onu tutan bir şey yok. İstese gidebilir ama istemiyor. Böyle bir şey istemeye alışık değil. Güldü. Kadın da güldü. Kadınla yatma isteği duymadığını fark etti. Oysa böyle kadınları televizyonda bile görse yatmak ister. Neden? Kadın da garip bir şey buldu. Güzeldi, çekiciydi. Ama cinselliği değersiz bir şeymiş. İsteyen hayrına tepe tepe kullanabilirmiş. Asıl derininde daha değerli bir şeyler varmış gibi duruyordu. Dobralıktan diye düşündü. Dobra bir kadın da ondan. Bir hayranlık hissetti. Hemen ardından üzüldü. Bu kadın bu dobralıkla sonunda duvara toslar. Birileri ödetir mutlaka. İçine saçma bir neşe doldu. Madencinin gidişini bıraktığı burukluk hafifledi. Kadınla biraz daha konuşsalar, kabuğunu kırıp çıkacak sanki. Konuşmayı uzatmanın bir yolunu aradı. Ne sorulur bu kadınlara, onu da bilmiyor ki. Uzun mu kalacaksınız? Dobra kadın anlamlı bir ifadeyle baktı. Dostça bir anlam. Başka bir şey değil. Yazık sana be, der gibi. Ne çok derdin var senin. Dünyayı mı taşıyorsun sırtında nedir? Kalayım mı isterdin? Sesi, anne sesi gibi çıktı. Mürşit içlendi. İsterdim demek geçti içinden. O sırada bir korno sesi duydular. Kapının önünde bir araba durdu. Genç bir adam indi. Otele girdi. İri yapılı, kirli sakallı bir herif. Sağlam ayakkabı olmadığı belli. Hadi dedi kadına, gidelim. Adamı görünce kadının dobralığı başka bir şeyle yer değiştirdi. Cilve gibi, kapris, şımarıklık gibi bir şey. Buldun mu doğru dürüst bir yer? Gene arıza çıkarttırma bana. Öbür otelde bir oda çıktı dedi adam güldü. Parayı bastırınca boşalttılar. Temiz mi? Temiz. Kalorifer? Var var. Banyosu da var, kaloriferi de var. Sen kral dairelerine layıksın ama bir günlük idare edeceksin artık. Alaycı yılışık bir ifadeyle güldü. Kadın da güldü. Dobra hali yok oldu. Bir kebapçı mebapçı bir yer bul da bir şeyler yiyelim önce dedi çıkarken. Öldüm açlıktan. Az önce mürşitle aralarında bir yakınlık da olmamış gibi çıktı gitti. Bu yakınlığın hatırına bir ala ısmarladık bile demeden. Giderken mürşitin içine dolan neşeyi de götürdü. Kapı kapandı. Noel çanı takırdadı. Mürşit arkasında bıraktığı boşluğa baktı bir süre. Kibar ve müşteriler de baktılar. Beyazıt'ın oteline gidiyor dedi Kibar acı bir sesle. Mürşit ya buraya gelecek ya oraya gidecek dedi. Bu şehirde kalacak başka bir yer mi var? Burada dünya ağrısını dindirecek bir yer var mı? Dünyada dünya ağrısını dindirecek bir yer var mı? Yok. Dünyanın kendisi ağrı. Eve gitti. Erkenden yattı. Karma karışık rüyalar gene. Cumhurlar, dinozorlar, asma köprüler, saçları kana bulanmış bir kadın. 24. ayrımın sonu. Sayfa 237.